Sayın dinleyenler, İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan, Livan ve Irak başta olmakla bölgenin bir neçə ülkesinde silahlı vəkil qüvvələri olsa da, ekspertler İran dövlətinin her zaman birbaşa savaşlara girmekten qaçdığını deyirlər. Son gərginliklərə baxanda Tehran bu siyasetini sürdürə biləcək mi? Türkiyədə fəaliyyət göstərən İran və Orta Doğu uzmanı Arif Kəskin proqramımızın qonağıdır. Arif bəy, keçən illərdən bəri biz İran İslam Cumhuriyeti ilə bağlı həm iç siyasət olsun, həm xarici siyasət olsun çox dönüm nöqtələri oldu, enişli, yoxuşlu olaylar oldu. Yəni İslam Respublikasının taleyini əlaqələndirən olaylar. İndi bu son gərginliklərə baxanda, yəni bundan öncəki bütün olaylardan fərqli bir dönəmdəyik. Artıq bu ciddi bir dönüm nöqtəsidir deyə bilərsinizmi?
Əslində Həsən Nəsrullahın öldürülməsi, Hizbullah'a vurulan zərbələr, Hizbullah'ın zəiflətməsi İranın daxili və xarici siyasətində bir dönüm nöqtə, yeni bir səhifə olaraq adlandırmaq mümkündür. Və bu Həsən Nəsrullahın ölümü və Hizbullahın zəifləməsinə şey olaraq, məsələn, Hamasın zəifləməsi və s. də bir şəkildə qoyduğumuzda bunu rahatlıqla deyə bilərik. Həsən Nəsrullah və ya Hizbullah İran açısından, zaviyəsindən baxanda Nəsrullah bir Hizbullah rəhbəri deyirdi. Və ya Hizbullah sadəcə Lübnan içində olan bir hizb deyirdi, bir partiya deyirdi. Həsən Nəsrullah və Hizbullah İranın yaxın şərq siyasətinin kəməlini təşkil edirdilər. Əslində İran yaxın şərqə Həsən Nəsrullah və Hizbullah imkanı ilə də bəlli bir dərəcədə girirdi. Əgər bugün İran Yəməndə Husilər üzərində, Suriyədə, Iraqda, Bəhreyndə, Suud Ərəbistanda və bəzi yerlərdəki nüfus sahibsə, burada Hizbullahın və Həsən Nəsrullahın önəmli bir yeri var. Həsən Nəsrullah və Hizbullah əslində İranın bütün prestij dırnaq içində, prestij projesi ən başarılı işi olaraq görülürdü və əslində Hizbullah İranın xaricdəki bu himayə elədiyi güçləri birləşdirən, koordine edən bir yer də sayəsində olaraq görülür. İndi Həsən Nəsrullahın öldürülməsi və Hizbullahın zəifləməsi İranın müqavimət mehvəri, direniş mehvəri əksəni olaraq adlandırdığı o yerin ki, bu Iraqdan başlayıb Yəmənə qədər uzanan şeydə onun belinin qırılması mənasına gəlir. Və onun əslində o təməli yıxılmasını demək istəmirəm, amma təməlinin ciddi bir şəkildə sarsılması və zəifləməsi mənasına gəlir. Yəni bundan sonra biz rahatlıqla bunu deyə bilərik ki, İranın yaxın şərqdəki gücü, imkanı, hərəkət alanı Nəsrullahın və Hizbullahın Nəsrullahın öldürülməsi Hizbullahın zəifləməsindən öncəsinə görə çox-çox azdır. Və hətta bu imkanı ən azından qısa bir zaman dilimi içərisində əldə etməsi də imkansızdır. Yəni İranın xaricdə, özəlliklə də yaxın şərqdə zəifləməsi İranın Qafqaziya siyasətindən tutun da Avropa, Amerika, yaxın şərq və İranın daxili siyasətinə qədər dərin təsirləri ola biləcək bir mərhələdə və bir dönəmə girmişik əslində.
Arif bəy, sizin də dediyiniz kimi indi bu Hizbullahın bu şəkildə zəifləməsi ilə, bu böyük zərbə ilə İranın bölgədəki vəkil gücləri baxımından nüfuzu azalır. Biz baxanda İranın Qasım Süleymanidən sonra, daha sonra Suriyədəki İran konsulluğuna hücumdan sonraki o raketlər atmışdı İraq və sonra İsrailə, Bu üçüncü, yani Hasan Nasrullah'tan sonraki balistik raketleriydi. Biraz onlara göre farklıydı. Bu üçüncünü öncekilerden siz farklendirirsiniz mi? Yani İran artık geçmişteki siyaseti, o birbaşa savaşlara girmekten kaçınması da çok az cüzü de olsa bir değişiklik var mı? Yoksa İran o siyasetini devam ettirmek istəyir mi yine de?
Bilirsiniz bu üç şeyi, yani bir defa Qasım Süleymani'nin intikamında Irak'ı vurdular. Orada neticesiz bir şeydi. Sonra dronlarla İsrail'e hamle elədiler. Orada da şeydi. Buradaki de bu üçüne de baktığımız zaman ortak özellikleri de var. Yani ortak özelliklerini rahatlıkla sıralayabiliriz bunlarla. Ama bu üçüncüsünü diğer ikisinden ayıran başka bir şey var. Yani bu saldırının özünden daha çok bu siyasi kararla ilgilidir. Yani bunu demek istedim. Birinci, Amerikan üstüne vurduğu zaman bilirdi ki Amerika karşılık vermeyecek. Dronlarla saldırdığı zaman bilirdi ki ne Amerika ne de İsrail karşılık verecek. Çünkü emindi ki bir karşılığı olmayacak. Biri buna cevap vermeyecek. Ama bu son füze saldırısında büyük ihtimal İsrail'in cevap verebileceğini, karşılık verebileceğini bilirdi. Bunu bile bile bu işi gördü. Bunu bile bile bunu elemesi, bu özü çok önemli bir karardır. Ve risklidir aslında. Tehlikelidir aynı zamanda. Bu ne manaya gelir? Bu manaya gelir. Bir yönüyle de İran bir şekilde eğer muharebe olursa ben muharebeden korkmuram şeklinde bir cevap verir. İndi de özleri rahatlıkla bunu değiller. Değiller ki İran adım adım bir muharebe merhalesine giripti. Hameneyn'in gelip de cüme namazında cüme namazını kılması ve oradaki o yaratılan hava da bunu gösterir ki İran özünü hususen içeride de bir muharebe şeraitine hazırlayır. Hem halkı hem özü destekleyenleri hem herbi ve bütün imkanlarını bu zaviyeden bakıldığında üçüncüsü farklı bir yerde değerlendirilmesi gerekir. Bu da aslında İran'ın hususen yakın şerkte ne kadar zor, çetin ve ne kadar kritik ve bir bakıma da ne kadar da ölümcül diyebilecek bir şeraitte olmasını ve o şeraiti değiştirmeye yönelik bir hamlesiydi. Ben bir iki üç tane bunun örneğini vereyim size. Biraz önce de dedim İran direniş o gücü dedikleri, direniş hattı dedikleri ciddi şekilde zayıfladı. Bu zayıflemesi sebebiyle İran bunun güçlendirilmesini istiyor. Yeniden bunun imkan edilmesini istiyor. Hizbullah'ın özünü yeniden toparlayıp yeniden gücünü elde etmek istiyor. Ve İran bunun için bir sürü adımlar attı. Füze saldırısı bunun bir adımdı. Bütün onlara ben buradayım, korkmuram, güçlüyüm mesajı vererek bu direniş hattındaki insanlara bir tür moral vermek, onların ruhiyelerini yukarı aparmak bir hedefi taşıyır. Bakınız aynı zamanda Mesut Pezeşkiyan Katar'a gitti. Ve aynı zamanda biz biliriz ki İran Harici İşler Naziri Lübnan'a, Suriye'ye ve Irak'a gitti. Ve aynı bu zamanda İran'daki devrim muhafızlarının önemli adamları da Lübnan'a gittiler. Mesela Kudüs güçleri komutanı İsmail Gani'nin Lübnan'da olduğu bildirildi. Ölüyüptür, öldürülüp mü onu o bilinmir. Yani bir manada baktığın zaman İran çok yönlü bir taraftan diplomasiyle Irak'a, Suriye'ye ve diğerlere gidip onların moralini, motivasyonunu güçlendirmek isterken diğer taraftan da devrim muhafızlarını, ordusunu Lübnan'a yollayarak onları toparlanmaya, bu taraftan da füze saldırısı da ile beraber. Yani aslında İran öyle bir merhaleye geldi ki özü doğrudan birbaşa işin içine girmediği takdirde desteklediği, himayet edildiği güçler ayakta kalma imkanları yoktu.
Yani Arif Bey, siz aslında deyirsiniz o siyaseti devam etmek istese bile artık bu İran için keçmişdəki qədər rahat olmayacak.
Bunu özleri de kabullenildi. Daha o sayfa bağlandı. O sayfa neydi? O sayfa buydu. İran oturmuştu öz Tehran'da. Neyleydi? Diye ki Bağdat'ta, Şam'da, Beyrut'ta, orada burada hamını birbirine kırdırırdı. Ama İran özü neydi? İran'da sabitlik vardı. İran'da istikrar vardı. Ve İran oradaki yarattığı karışıklıkla özünün bir tür güçlü devlet şeyini verirdi. Ama özü o işin bütün içinde olmasına bakmayarak mesela Hamas'ı destekleyir, Hizbullah'ı destekleyir. Yani her şeyin içinde var, oraya silah yollayır. Hatta oraya askerlerini yollayır, pul yollayır. Her şeyin içindedir orada. Hatta onlara tehlikesizlik bakımından himayet edilir. O işin bütünüyle işin içindedir. Ama İran'da hiç sadı olmurdu. İran sabitlik vardı, istikrar vardı. İran onları himayet edilerek özünü sabitliğini garantili edebilir. Ama indi de bu aşama yok. Ve İran bu defa onları korumak için özü müdahale etmesi lazım. Ve bu da İran açısından ne kadar tehlikeli ve ne kadar riskli anlama gelir. Elham mesela diye ki bugün İran'daki muhafazakar stratejistler de bunu değiller. İran'ın vekil güçlerini ayakta tutması için bir tür yeni bir askeri, yeni bir herbi doktorine ihtiyacı var. Bu herbi doktorin doğrudan birbaşa müdahaleyi gerektirir. Bu yeni de değil. Hatırlarsanız bunun başlangıcı Erbil'i bombaladı. Pakistan'ı bombaladı. Bütün bunlarla başladı. Çünkü İran bunu rahatlıkla bilir. Bilir ki özü birbaşa müdahale etmediği takdirde bu vekil güçlerin ayakta kalması mümkün değil. Şimdi esas mesele budur. Bu bir dönüm noktasıdır. Bu bir dönüm noktasıdır. Şimdi burada esas mesele budur ki bir, İran bunu yani bu siyaseti devam ettirme ekonomi, siyasi, herbi imkanı var mı ya yok. İkincisi, yoksa İran buradan vaz mı geçecek? İran buradan geri adım mı atacak? Çünkü İran uzun süre bugünkü siyasetini yani doğrudan birbaşa müdahale siyasetini devam ettirebilmez. Çünkü İran ekonomisi de buna uygun değil. İran'daki cemiyet de bundan razı değil. İran'ın iç şeyleri de buna hiçbir şekilde uygun değil. Ona göre İran bunu devam ettirebilmez. Ve bu açıdan da bakıldığında İran harici siyasette 1979'dan sonra ilk defa çok büyük bir yenilgi şeyinin başlangıcındadır. Ve bu yenilginin başlangıcı İran'ın zaviyesinden özü açısından ölümcül olabilir. Bakınız Elirza Bey, mesela neydi Amerikalılar veya Avrupalılar İran'dan niye korkurdular? İran'la nesinde nüve müzakeresini niye eleyirdiler? Çünkü derdiler ki İran'a tokunursan Orta Doğu karışar, Yakın Şerk karışar. İran'a tokunarsan Orta Doğu'da kan gölüne döner. İran böyle diyer, İran hele diyer. Ama İsrail bir iş gördü ki İran'ın vekil güçlerinin ne kadar güçsüz olduğunu gösterdi ve aslında onların gücünü yok etti. Aynı zamanda İran'ın da düşünüldüğü kadar korkabilecek bir ülke olmadı. Şimdi buradan baktığımız zaman ne manaya gelir? Şimdi Amerikalılar, Avrupalılar, Arap devletleri ve İran'ın komşuları bunu görürler. Ve bilirler ki İran'ın güç imkanları zayıflayır. Hizbullah'ın bombalayır, İran hiç görebilmir. Ha bu İran'ın nüve müzakeresine yansıyacak. İran'ın Araplarla müzakerelerine yansıyacak. Çünkü İran'ın Arapları neyle diye ki dizginleyirdi? neyle Araplarla siyasetini tenzimleyirdi? Hizbullah üzerinden, Hasan Nasrullah üzerinden, Irak'taki Şiiler üzerinden ve belki de belli bir derecede Hamas üzerinden. Ama bunların tesiri azaldıkça, bunların yakın şerde tesiri azaldıkça İran'ın Araplar üzerindeki oyun oynama, onlara tesir etme ve hatta Araplerin İran'dan korkusu da azalar.